Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın adı İslam'da İktisat Nizamı, konu mülkiyet çeşitleri. Ferdi mülkiyet. İnsan yaratılışı gereği ihtiyaçlarını gidermek ister. Yine yaratılışı gereği ihtiyacını gidermek için mala sahip olmak ve bunun için de çalışmak ister. Çünkü insanın açlığını doyurması kaçınılmaz ve aksinin yapılması mümkün olmayan bir haldir. Bundan dolayı insanın servete sahip olmasının, yaratılışın bir gereği olmasının yanında mutlak kaçınılmaz bir yönü de vardır. Onun için insanı servet elde etmekten alıkoymak yaratılışına ters düştüğü gibi, insanın mülk edinmesini belli bir miktar ile sınırlandırma teşebbüsü de yaratılışa terstir. Bu sebeple hiçbir zaman insan ile servet edinme isteği arasında bir perde konulmaması ve insanın servete ulaşmasındaki gayretin engellenmemesi tabii olandır. Ancak bu manada mal elde etmek, insanın istediği şekil ve keyfiyette olmasını, ona ulaşmak için istediği metotları kullanmasını ve istediği şekilde onu tasarruf etmesi hürriyetine sahip olmasını da gerektirmez. Böyle bir anlayış kargaşaya, sıkıntıya, şer ve fesada sebep olur. Çünkü insanlar kuvvet ve ihtiyaç bakımından farklı olduklarından tümden serbest bırakılırlarsa, kuvvetliler servetin tümünü ellerine alır, zayıflar ve güçsüzler yok olup giderler. Şehvetlerinin peşinden koşanlar tümüyle sapıtırlar. Bunun için insanlara servete sahip olma imkanının sağlanması mutlaka gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için ise tüm insanlara hem temel ihtiyaçlarını karşılamayı hem de temel ihtiyaçları dışında kalan ihtiyaçlarını elde etmeyi garantileyecek şekilde çalışma ve çaba gösterme imkanı verilmelidir. Bu nedenle bütün insanların servet elde etmelerine imkan tanıyacak, temel ve lüks ihtiyaçlarını da fıtratıyla uyumlu olarak karşılanmasına yol açacak şekilde mülk edinmenin niteliği açık ve net olarak sınırlandırılmalı, ortaya konulmalıdır. Zira insanların ihtiyaçları ve güçleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden mülkiyeti yasaklamakla savaşmak, diğer taraftan mülkiyeti nitelik açısından sınırlandırmak gerekir. Ancak nicelik açısından mülkiyeti yasaklamak veya sınırlandırmak yaratılışın amaçlarına terstir ve insanın servet edinmesi için göstereceği gayreti engeller. Bunun yanında sınırsız mülkiyet özgürlüğü düşüncesiyle de savaşmak gerekir. Çünkü bu özgürlük anlayışı insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkiler ve toplumun bozulmasına neden olur. İslam, özel mülkiyeti nicelik yani miktar yönü ile değil de nitelik yani kazanma şekli yönünden sınırlandırarak kabul etmiştir. Böylece insanın yapısına uygun bir şekilde insanlar arası ilişkileri düzenlemiş, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve gidermek için imkanlar hazırlamıştır. Özel mülkiyetin tanımı. Özel mülkiyet, nispet edildiği kimseye bir şeyden faydalanma ve mukabilinde karşılık alma imkanı veren, İnsanın bir ekmeğe veya eve sahip olması gibi mal veya menfaate sahip olabilmesi ile ilgili şer'i bir hükümdür. İnsanın bir ekmeğe sahip olması, onu yemesi ya da satıp karşılığını alma imkanını sağlar. Aynı şekilde eve sahip olması, o evde oturması veya evi satıp parasını alma imkanına sahip olması demektir. Ev ve ekmekten her biri ayın yani malın kendisidir. Öyleyse bunlar hakkında takdir olunan şer'i hüküm, bunları tüketerek veya mübadele yoluyla yararlanılması için kanun koyucunun insanlara izin vermesi ile ilgilidir. Yararlanmak ile ilgili olan bu izin, mal sahibine ki o kendisine mülk edinme izni verilen kimsedir, ekmeği yemesi, evde ikamet etme imkanını verdiği gibi onu satma imkanını da verir. Böylece ekmekle ilgili şer'i hüküm, ekmeğin tüketilmesi ile ilgili izindir. Ev açısından fayda ile belirlenmiş olan onda oturma iznidir. Buna göre mülkiyet kanun koyucunun malın kendisinden yararlanmakla ilgili izni olmaktadır. Dolayısıyla mülkiyet kanun koyucunun mallar hakkında nedenler göstermesi veya izin vermesi ile gerçekleşebilir. O halde mal üzerindeki mülkiyet hakkı malın bizzat kendisinden ve doğasından yani faydalı veya faydasız oluşundan gelmemektedir. Mülkiyet hakkı ancak kanun koyucunun izninden ve malın mülk edinilmesini serbest kılan bir nedenden gelmektedir. Bunun için kanun koyucu bazı malların mülk olabilmesine izin verirken bir kısmının da mülk edinilmelerini yasaklamıştır. Yine bazı anlaşmalara izin verirken bazılarını ise yasaklamıştır. Domuz ve içkinin mülkiyetini Müslümanlara yasakladığı gibi İslam devletinin tebaasından herhangi biri için faiz ve kumar gelirlerinin mülkiyetini de yasaklamıştır. Faizi yasaklarken alışverişi serbest bırakmış, inan şirketine izin verirken kooperatifleri, anonim şirketleri, sigortayı ve sigorta şirketlerini yasaklamıştır. Mülkiyetin kullanımında bir takım şartlar olduğu gibi yasal mülk edinmenin de bir takım şartları vardır. Bu şartlar mülkiyetin toplumun maslahatı yani kamu yararı ve toplumdan ayrı bir birey olarak değil de toplumun bir parçası olan bireyin yararı için konulmuştur. Mülkiyetin aslını yani özünü kanun koyucu belirlediğinde mülk olunan maldan faydalanma da ancak kanun koyucudan bir delilin bulunması ile ortaya çıkar. Kanun koyucu yasal düzenleme ile mülkiyeti bireye vermiştir. Böylece mülkiyet toplum içindeki bireye özel bir şeyin kanun koyucu tarafından verilmesidir. Bu verme işi olmasaydı birey ona sahip olma hakkını elde edemezdi. Malın mülk edinilmesi, malın bizzat kendisinden ve faydasının mülk edinilmesi anlamına gelir. Yoksa sadece fayda açısından mülkiyet söz konusu değildir. Gerçek anlamda mülkiyetten amaçlanan şeriatın belirlediği faydalanma şekliyle maldan faydalanmaktır. Ferdi mülkiyetle ilgili bu ifadelerden aşağıdaki konuların anlaşılması mümkündür. A. Mülk edinme için bir takım meşru sebepler vardır. B. Mülkiyetin kullanımı için bir takım belirli durumlar vardır. C. Sahip olunan maldan yararlanmada belirli keyfiyet vardır. D. Özel mülkiyet hakkına tecavüz sayılan durumların varlığı söz konusudur. İşte böylece bu ifadelerde kanun koyucunun mübah kıldığı mal edinme ile ilgili gerçekleri anlamamız mümkün olduğu gibi, mal edinme de ondan yararlanmak için gösterilecek çaba ve gayretin anlamını da kavramamız mümkün olur. Diğer bir ifadeyle yukarıda geçen tanımlama mülkiyetin kapsamını belirlemektedir. Mülkiyetin anlamı. Özel mülkiyet hakkı bireyin şer'i bir hakkı olup bu hak ile birey menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir. Bu hak kanun ile korunmuş ve sınırlandırılmıştır. Bu mülkiyet hakkı şeriat tarafından sınırlandırılan mali değere sahip bir maslahat olmasıyla birlikte bireyin sahip olduğu malda ve buna ait işlerde kullanım yetkisinin olması anlamına gelir. Bunun için mülkiyet hakkının Allah-u Teala'nın emir ve yasak sınırları içinde sınırlandırılması açık bir gerekliliktir. Mülk edinmenin meşru nedenlerinin ortaya konulmasından mülkiyet hakkının ve bu konuda cezalandırmayı veya cezalandırmamayı gerektiren durumların da var olduğu görülmektedir. Örneğin hırsızlığın ve gaspın tanımı ne zaman hırsızlık ve gasp sayılacağı gibi hususlar bunlardandır. Bu sınırlandırma mülkiyet ve mülkiyet üzerindeki tasarrufta izin veren hallerle ilgili olarak tasarruf hakkında bu durumların tarifinde ve beyanında da görülmektedir. İslam mülkiyete sınır getirirken mülkiyetin sayısal miktarına değil ancak mülkiyetin niteliksel yönüne sınırlandırma getirmiştir. Sınırlamanın nitel yönden olduğunu aşağıdaki hususlar açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. 1. Mülk edinilen malın miktarı bakımından olmayıp mülk edinme sebepleri ve mülkün geliştirilmesi bakımından sınırlandırılmasıyla. 2. Kullanma keyfiyetin sınırlandırılmasıyla. 3. Haraci arazinin bireylere değil devlete ait mülk olmasıyla. 4. Belirli şartlarda zorla özel mülkiyetin kamu mülkiyeti haline dönüştürülmesiyle. 5. İhtiyacını giderecek imkanlardan yoksun kimseye bu ihtiyacını gidermek için ihtiyacı çerçevesinde bir miktar mal verilmesiyle. Bütün bunlar ferdi mülkiyetin bireyin sahip olduğu mal üzerinde sınırlı ve belirli şartlar altında kullanma yetkisine sahip olduğu, mülkiyetin birey için şer'i bir hak olduğu anlamına gelmektedir. Şeriat özel mülkiyete saygılı olmayı, onu çeşitli saldırılardan korumayı bir görev olarak belirlemiş ve bu mülkiyet hakkının korunması görevini devlete yüklemiştir. Bu sebeple hırsızlık veya soygun gibi meşru olmayan yollarla bu hakkı engelleyenlere caydırıcı cezalar koymuştur. Bununla yetinmeyerek kendileri için mülkiyet haklarından herhangi bir hakkın olamayacağı ve başkalarının mülkiyet sınırlarında olan mallara göz dikmelerini engellemek için terbiye edici cezalar da koymuştur. Böylece helal mal mülkiyet kapsamına giren maldır. Haram mal ise mülk değildir ve mülkiyet kavramının kapsamına girmez.